daha ne kadar devam edeceğim? Aynı şeyler. Evet, esneyeceğim, uyuyacağım, yemek yiyeceğim, susuyacağım, üşüyeceğim, terleyeceğim. Bu bitmek bilmeyen döngünün bir sonu yok mu? Gündüzün ardından gece, gecenin ardından gündüz, yazın ardından sonbahar, sonbaharın ardından kış ve nihayet ilkbahar. Her şey başladığı yere dönüyor. Yeni olan hiçbir şey yok hayatımda. Ne eylemlerimde ne de gördüklerimde. Bazen içim daralıyor, midem bulanıyor. Acı vermiyor belki ama bomboş geliyor yaşamaya devam etmek. Stoacıların bu aşırı motive edici bir deyimiyle başlamak istedim, sözüyle başlamak istedim. Stoacılık felsefesini bugün birazcık sanki bayağı bir eleştireceğim gibime geliyor. Çünkü daha önce 2019 ya da 2020'de Stoacılık'la ilgili bir video çekmiştim. YouTube'da duruyor Stoacılık diye aratırsanız zaten görürsünüz. Ve orada bayağı bir Stoacılık felsefesini benimsemişim. Hatta kendimi Stoacı bile zannediyordum ben. Şu an o zamandan bu zamana Stoacılık felsefesiyle ilgili düşüncelerim nasıl değişti ve şu an daha objektif bakıyorum gibime geliyor. Şimdi çok uzatmadan başlayacağım ama dediğim gibi bir eleştirisel bir video gibi geliyor bana bu video. Video değil, podcast. Ancak bir tane daha Stoacılıkla ilgili bir podcast yapacağım. Orada genel hatlarıyla anlatacağım. Platonculuk gibi Stoacılık da kendine özgü görüşlerine büyük ölçüde orijinal olmasının yanı sıra aynı zamanda yüksek düzeyde eklektik bir felsefe ekolüdür. Şimdi bu eklektik olması çok önemli zaten. Çünkü biliyorsunuz Batı'yı savunanlar, Doğu'yu savunanlar, onu savunanlar, bunu savunanlar derken herkes bir şeyci oluyor. Ancak eklektik bakış açısı holistik bir bakış açısıdır. Yani sentez dersin, sana uygun nedir'i seçersin ve böyle bir felsefe edinirsin. Stoacılık da böyle bir şey. Ben de Stoacılardan ilhamlanarak Stoacılıktan da yine bazı şeyleri seçip hayatıma aldım ama bazı şeyleri de benimseyemedim. Bunları anlatacağım. Evet, en önemli öne çıkan özelliği dediğim gibi eklektik bir felsefe ekolü olması. İkincil özelliği bakımından arkasında sırasıyla Herakleitos, Sokrates'ten, Kiniklerden, Platoncu ve Aristotelesçi görüşlerin ve Budizm gibi felsefelerin sentezi yapmasıdır. Stoacıların en büyük düşündüğü konulardan bir tanesi nasıl yaşamalıyız? Bu büyük bir ses çıkarıyor zaten. Hem günümüzde hem geçmişte hep bu nedenle Stoacılar çok popülerdir. Çünkü gerçekten bir reçete sunuyor nasıl yaşamakla ilgili. Şöyle yapmazsın, çok detay veriyor hatta bunu söylerken. Bazılarını anlatacağım, bazılarını da komik buluyorum. Onları da söyleyeceğim. Ama bazıları gerçekten çok ilham verici. Gizemli ya da akademik anlamlarda sorulmuyor. En önemlisi de bu. Yani gizemli, akademik anlamda şöyle yaparsan işte hayatında mutlu olursun gibi değil. Ya da hani mistik bir anlam vesaire mucizevi bir şekilde demiyor. Bayağı açık, net bir şekilde şunları yaparsan hayatında mutlu olabilirsin diyor sana. Yani yapmamak sana kalmış. Pratik ve gerçekçi cevaplar veriyor. Örneğin öfke probleminin konusunda ne yapmalıyım? Karşılaştığım zorluklara nasıl başa çıkmalıyım gibi sorular. Bunlar hepsi çok önemli bence ve çok değerli konular. Stoacılar felsefeyi, mantık, fizik ve ahlak olmak üzere 3 ayrılıyorlar. Burada mantık doğru düşünebilmek, fizik evrenin yapısı ve bizim metafizik dediğimiz şey. Ahlak ise yaşamı nasıl yaşamalı? Bizi ilgilendiren kısım bu ahlak kısmı. Nasıl yaşamalıyız? Etik zaten başlı başına Stoacıların bir çalıştığı bir alan olmuş. Bunların arasındaki ilişkiyi anlamak için şöyle bir metafor hatta kullanıyor. Ben bu metaforu çok seviyorum. Şöyle diyor, felsefe bir bahçe ise onu çevreleyen çit mantıktır. Ortasında yeşeren ağaç ise fizik, ağacın meyvesi de ahlaktır. Güzel değil mi? Stoacı felsefesinin amacı mutluluk, yani bu hayatı nasıl yaşamak gerek üzerine konuşmak. Çünkü doğru yaşadığımızda zaten mutlu oluyoruz diyorlar. Ya da doğru yaşamak mutlu olmaktır. Mutluluk içsel mi yoksa dışsal mı? Mesele bedensel zevk, zenginlik, şöhret hep elimizden her an kaybolunabilir şeyler. Oysa mutluluk da böyle bir durum var mı? Bu bir soru işareti. Yani nasıl mutlu olabilirimin cevabı bunlar olabilir mi? Mutluluğa ulaşmanın yolu sizce bu materyal şeyler olabilir mi diye soruyorlar bize. Ve cevabına şunu diyor. Mutluluğa ulaşmanın yolu ruhsal dalgalanmalardan uzak durabilmekle geçebileceğimiz bir yol olur. Yani şöhrete ulaşayım, zenginliğe ulaşayım, şöyle evim olsun, böyle arabam olsun, böyle güzel olayım, böyle konuşayım gibi değil de ruhsal dalgalanmalardan önce bir uzak kal. Yani insanın içindeki sevinçler, öfkeler bunlar insanı mutsuz ediyor diyorlar. Dolayısıyla mutlu olabilmek için gerekli olan şeylerden bir tanesi apatyalaşmak. Nedir bu apatyalaşmak? Apatya demek yani patosun olmaması anlamına gelir. Patos ise duygu demek. Bu da negatif duygu anlamına gelir. Yani hani iyi duygular değil sadece negatif duygular patostur. Apatya da patosun olmaması, yani dolayısıyla negatif duyguların olmaması anlamına geliyor. Örneğin tutku, bencillik, hırs, üzüntü, bunların hepsi birer patostur. Burada belki de en dikkat çeken patos üzüntüdür, üzülmek. Bunu ben de çok katılıyorum. Bu o kadar sıradan bir kelime gibi kullanılıyor ki insanların dilinde. Çok üzüldüm, çok üzüldüm, böyle üzüldüm, öyle üzüldüm. Gerçekten üzülüyor mu, üzülmüyor mu hiç bunu sorgulamıyor kişi. Her şey üzülüyor. Neye üzülüyorsun? Mesela markete girmiş, işte avokadonun fiyatı şöyle olmuş, üzüldüm. Tam yolu karşıdan karşıya geçecekken ışıklar yani bir dakika geç kaldı, geçemedi, üzüldüm. Gerçek bir üzüntü mü değil mi? Bunu da şey yapamıyorsun yani. Dolayısıyla iyi bir halde olsanız bile onun bir düşüşü var. Yani bu küçük dengesizlikler, ruhsal dalgalanmalar bunlar hepsi oluyor. Hapşuracağım. Geçti. Ne diyorduk? Evet. İyi durum için örneğin mesela size şey deniliyor. Vay be sen ne kadar da güzel insansın Türkan ya da işte Ayşe. Ne kadar da cömert, iyi bir insansın, yardımsever bir insansın. Mesela bunu reddediyor sualcılar. Ben bak işte burada ben karşı çıkıyorum örneğin. Kusura bakmayın, eklektik bir bakış açısı diyorsa stoacılar, ben de burada eklektik bakış açımı kullanıyorum ve buna karşı çıkıyorum. Çünkü yani zaten kendimizi takdir edebilmek, takdiri kabul etmek için eğitiyoruz bu konuda. Bunu doğru buluyoruz yaşamımızda. Şimdi stoacılar da gelip diyor ki takdiri kabul etme, sen takdiri reddet. Neden böyle bir şey yapayım? Neden kendime karşı acımasız olayım? Yani ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani ben arkadaşlar siz de böyle düşünüyorsunuzdur umarım değil mi? Yani mesela atıyorum bir arkadaşım var Ayşe, bir hareket yaptı, bir şey yaptı, cömertçe bir şey yaptı diyelim ki. Ya da hani iyi niyetli bir erdem sergiledi. Beni çok mutlu etti ya da bana ilham verdi. Ben de onu yaptım ve ona bir hafta sonra dedim ki ya Ayşe geçen sen şöyle bir şey yapmıştın, çok cömertçeydi. Yani gerçekten iyi niyetini kullandın. Bana çok ilham oldun. Ben de gittim böyle yaptım. Hayatım böyle değişti vesaire. Ne kadar güzel bir şey. Yani bunu takdir etmek, bunu dile getirmek kadar güzel bir şey var mı? Bu olması gereken bir şey. Yani ben bu felsefeden dolayı mesela bunu yadırgamıştım hayatımda. Takdiri kabul edemiyordum bile. Kimse bana takdir edince ve takdir de edemiyordum. Etrafımda o dönem yani 2020 senesini ben daha çok benimsemiştim bu stoacılık felsefesini. Çok neşeli, çok iyi insanlar vardı. Takdir edemiyordum ya hani ve onlar da takdir etmiyorlardı. Ne onlar beni takdir ediyordu ne ben onları takdir ediyordum. Ve ama çok iyi hamlanıyordum. Ama diyorum ki yani ne güzel olurdu yani hani gidip diyebilseydim ya senin sayende böyleyim, bu şekilde oldum vesaire. O kişi de kendisini iyi hissederdi ya da ben kendimi iyi hissederdim. Bilmiyorum bu konuda stoacılarla tamamen ayrılıyorum. Yani evet diğer negatif duygularda okeyim ama takdir edilmek ve iyi yanlarını söylemek ya da mesela umarım eleştirilmem ama bir hadis vardı ya hani tam hadisi hatırlamıyorum da işte bir elin verdiğini diğer sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi gerekiyor gibi bir şey. Buna da karşıyım mesela şu an ne kadar güzel olabilirdi mesela sosyal medyada bu sürekli paylaşılsa, herkes iyiliği yaptığı iyilikleri paylaşsa. Kimse sana demiyor zaten gittiğin o derneğe yaptığın yardım dekontunu paylaş. Tamam bu okey. Hadis bunu diyorsa, dekontu paylaşma diyorsa hadise ben de katılıyorum bu hadise. Ama hadis bunu demiyor. Diyor ki sağ elin yaptığının sol elin görmemesi gerekiyor. Yani yaptığın iyilikleri paylaşma, söyleme, dile getirme, gizlice yap. Neden gizlice yapalım ki? Bu yani bunun için şahit ediyorsa ki gösteriş oluyor bu. Tamam olsun gösteriş olsun bu kadar ihtiyaç varken yani gerçekten o kadar çok ihtiyaç var ki şu an toplumda aşırı çok ihtiyaç var ve bunların paylaşılması popüler olması kadar güzel bir şey yok. Popüler olacaksa bu olsun zaten popülerlik eğer bir şey popüler olacaksa yardımseverlik popülerleşsin yani hani gösterişe dönecekse bu kişi zaten gidip bir şey yardım ediyor diyelim ki bir insana ya da bir derneğe yardım ediyor. Bunu göstermiyor ama o insan için gösteriş varsa zaten başka türlü bir şekilde gösterecek onu. İlla gidip yardımseverlikle böyle böyle biz bunu bence soğutuyoruz. Gösteriş kısmını öne çıkardığımız için. İnsanın belki o tarz insanların yardım edeceği varsa bile yardım etmiyor. Belki göstermek istiyor tamam göstersin ama yardım ediyor sonuçta. Kendisinden bir şey veriyor, zamanını veriyor, emeğini veriyor. Ben eskiden mesela hani 17 yaşlarımda vesaire yaptığım her şeyi paylaşıyordum ama hiç gösteriş bilinciyle değil. Bilmiyorum neden paylaştım. Paylaşıyordum. Facebook kullanıyordum o zaman tabii. Gönüllü çalıştığım her şeyi paylaşıyordum vesaire. Fotoğraflar paylaşıyorduk. Ve bunun çığ gibi yayıldığını fark etmiştim mesela. Şu an fark ediyorum gerçi o zaman değil de. o soruyor, bu soruyor. Gerçekten böyle bir şey bu. Yayılan bir şey, genişleyen bir şey. Şu an yaptığın dernek olsun, iyilik olsun, herhangi bir şey paylaşınca inan ki yani 5 kişi bile olsa büyük bir şey. Yani onlar soruyorlar, başka birileri soracak. İşte nereye yardım ediyorsun, ben de yapmak istiyorum. Bu böyle bir şey yani. Bence kesinlikle paylaşılması taraftarıyım. Yani katılmadığım noktalardan örneğin bir tanesi bu yine stoacılarda. Nelerin bizim elimizde olup nelerin bizim elimizde olmadığını ayırt etmek de yine stoacıların işi. Söylediği şey ve bu okey, bu konuda ben okey. Mesela elimizde olan şey ne diyelim? İşte dişlerimizi fırçalamak, değil mi? Ama elimizde olmayan şey bir arkadaşımızın sağlıksız beslenmesi gibi bir şey. Mesela bunu değiştirebileceğim bir şey değil o. Çünkü arkadaşın iradesi giriyor ortaya. Ama senin dişini fırçalaman senin sorumlu olduğu için bu senin iradenin yapacağı bir şey oluyor. Dolayısıyla bu konuda kontrol edip edemeyeceğimiz şeyi zaten stoacılar sürekli bunu savunuyor ve bu konuda felsefe oluşturmuşlar. Fiziksel rahatsızlıkların kaynağı nasıl bedenimizde ise ruhsal rahatsızlıkların kaynağı da aklımızda ve düşüncelerimizde yatıyor. Ve düşüncelerimize kendimiz şekil verdiğimiz için manevi sıkıntılarımızın sorumlusu da bizleriz. Demek ki bu kişiler sürekli bilgelik yoğundalar ve akıllar ve sürekli meditasyon yapıyorlar. Aslında kötü senaryoyu daha önceden düşünüyorlar, değil mi? Mantıklı bir şekilde kabullenmeye geçiyorlar daha öncesinde. Mesela iş yerinde, bunu o videoda da söylemiştim yine, iş yerinde 20 dakikalık bir mola veriliyor diyelim ki. İşte 20 dakika ya da yarım saat yürüyüşe çıkıyorsun, bir molan var. Ve bir şey oluyor, sen o yürüyüş sırasında daha zamanlı 10 dakika varken arıyorlar. Sen diyorlar ki şöyle bir önemli bir şey var, gelebilir misin? Senin yardımına ihtiyacımız var. 5 dakikan, 10 dakikan daha erkenden gidiyorsun. Bu durumda tabii ki de o 15 dakika geçirdiğin mutluluğu, yürüyüşte mutlu geçirdiğin anı düşünmeyeceksin. 10 dakikalık negatiflik için üzülürsün. Gerçekten böyle oluyor. Çünkü bunu daha önce tasarımlamıyorsun beyninde. Ben yürüyüşe çıkabilirim. Yürüyüşe çıkarken başıma şunlar şunlar gelebilir gibi bir şey tasarlamıyorsun. Yürüyüşe çıkacaksın, yarım saat senin düşünüyorsun. İşte bunu stoacılar mesela önceden düşünüyorlar. Şöyle bir şey gibi düşünülebilir bu. Sen gönlünü kuşa tut, bahar çıkarsa ne âlâ. Bu felsefenin zaten amacı değiştiremeyeceğimiz şeylere üzülmemeyi tavsiye ediyorlar. Yani elinde olmayacağın şeylere üzülmeyeceksin kardeşim diyor. Peki bu noktada sadece kişisel bir gelişim söz konusu olabilir mi? Yani sadece kendim için çalışıyorum mu diyeceğiz, yok toplum için mi çalışacağız? Tabii ki de bu konuda bu stoacı felsefesinin 4 önemli elemente dayanıyor bu konuda. Bilgelik, ölçüllük, adalet ve cesaret. Diyor ki bunları eğer dengeli bir şekilde zaten hayatında kurgulayabilirsen, sürekli öğrenmek, işte aşırı duygusal tepkilerden kaçınmak, her durumda adil davranma gayreti, gereken her durumda korkusuz olabilmek, ölümden bile korkmamak gibi şeylerden. Cennet zihinde inşa edilir. Sorunlardan uzak durmanın yolu mekan değiştirmek ve yeni mekanlara sığınmak olamaz. İnsan zihnini cennete dönüştürmediği sürece yeryüzünün hiçbir köşesinde bir cennet bulabilme ihtimali yoktur. Zihnimiz önemli bir rol oynuyor burada. Sen kendine ben böyle insanım, ben böyle insanım, sabah uyanıyorum böyle rutinim var, akşam böyle rutinim var diyorsun ama zihninde taşıdığın çok kötü düşünceler var. Yani bu zihnini dizginlemediğin sürece, zihnin üzerinde çalışmadığın sürece istersen sabah akşam meditasyon yap, işte yogalarını yap, kitaplarını oku, osu busu. Olamaz, dönüşemezsin. Zihnini eğitmen gerekiyor. Gerçekten buna pratik bir şekilde çalışman gerekiyor. Buna kendimden örnek verecek olursam, ben kendim zaten sanki podcastları sürekli kötü kaleme veriyorum gibi algılıyorum ama olsun. Şimdi geçen sosyal medya mıydı ya? Bir fotoğraf gördüm aynen. Bir isterken tanıyorum yani. Ve bir şey oldu. Bir kötü hissettim. Ama kötü hisset böyle çok kötü değil tabii ki de. Kötü hissedince ne oluyor? Tanıdık bir duygu ya. Şimdi kötü duyguların hepsi tanıdık bana artık. Çünkü üzerine çalışıyorum. Yetersizlik mi? Korku mu? Öfke mi? Geçmiş mi? O su mu? Bu su mu? Sevgisizlik mi? Değersizlik mi? Bilmiyorum. Daha düşünemedim. Ama bir böyle bir yavaş nefes alma vesaire. Şimdi kendimce oturdum ve dedim ki şu an neden kötü hissediyorsun? Sıralıyorum kendimce. Bu mu? Bu mu? Hayır değil. Bu mu? Değil. Aa, ben görülmedim bu kişi tarafından. Görülmediğimi hissediyorum. Ben bu nedenle üzüldüm. Görülmediğimi hissettiğim için üzüldüm. Yani detay vermediğim için belki anlaşılmıyor şu an ama. Peki bu kişi değil de X kişi seni görmezden gelseydi üzülür müydün? Hayır. O zaman detay vermek istemeden de anlatamıyorsun ama demek istediğim şey şu, tanımlayabilmek çok önemli. Şimdi biz bu negatif duyguların hepsini çoğunlukla tanımlayabiliyoruz. Ve bu gelişebilen bir şey arkadaşlar, kas gibi. Yani gidiyorsun spor salonuna ve kasını geliştiriyorsun değil mi? İşte omuz çalışıyorsun, bacak çalışıyorsun, ne bileyim kol çalışıyorsun ve bu kas gelişebilen bir şey. Ne kadar çalışırsan, ne kadar iyi beslenirsen o kadar da güzel bir şekilde gelişir. Mümkün değil gelişmemesi. Zihin de böyle bir şey. Biz zihnimizi bu tarz negatif, eleştirel duygularla ne kadar çok beslersek, bu tarz haberlere ne kadar çok bakarsak, ne kadar çok eleştirirsek o kadar da çok bu negatif duyguyu besliyoruz. Ve genişliyor. Kalbimiz de katılaşıyor. Ciddi bir şekilde kalbimiz katılaşıyor ya. Ben bunu gerçekten çok fark ediyorum. Üzülerekten fark ediyorum. Üzülme kelimesini de çok kullandım sanki ama. Yani şu dönemler artık gerçekten buna çok mutluyum ki tanıdık duygular içerisinde iyi duyguları da besliyorum. Yani birisine niyet etmek, birisine iyilik yapmak gibi şeyler. Bunu iyi hissettiğim anda iyi hissediyorum. Neden? Çünkü birisine şu an iyilik yaptım. Tamam. Ne kadar güzel bir şey. Gerçekten kalbim genişliyor. Bunun da üzerine düşünmek gerekiyor. Kötü şeyleri yetersiz hissettim, değersiz hissettim. İşte öfkelendim, bilmem ne, kendini eleştiriyorsun. Ya olabilir, böyle hayat bu. Tabii ki de olabilir. Ama bu iyiliklerim, yaptığımız iyilikleri, cömertlikleri, iyi niyeti, adaletli davranışlarımızı, adil olmamızı, bunları gün içerisinde çoğu zaman yapıyoruz belki de oturup hiç tanıdık mı değil mi, bu duygu nereden geldi, nereye gitti hiç düşünmediğimiz için bu duygunun bize yaşattığı genişlemeyi hiçbir şekilde farkındalığına varamıyoruz. Zannediyoruz ki hop oldu gitti, hop oldu gitti. Hayır, öyle bir şey değil. Sen şu an çok büyük bir şey yaptın. Eğer ki bir kadın işte markette, orta yaş dedi, yaşlı bir kadın, çok ağır bir poşetlerle gidiyor ve sen yardım edebilir miyim deyip o poşetleri alıp, örnek veriyorum şu an sadece, poşetleri alıp 5 tane 5 adım bile atsan ve sonra hani benim yolum buradan ayrılıyor dediğinde çok büyük bir şey yaptın ve çok mutlu olduysan bunun üzerinde nasıl ki o kötü duygular seni negatife itiyorsa bunlar da seni pozitif ediyor ve kalbini genişletiyor. İyi hissediyorsun. İyi niyet üzerine de bu şekilde çalışılabilir bir şey yani. Ben iyi niyetli insan olacağım diye bir şey değil. Küçük küçük pratikler gün içerisinde hatırlatılması gerekiyor, kendi kendine hatırlatman gerekiyor. Tabii ki de sabah uyanırken ben iyi niyetli insan olacağım, şunu şunu yapacağım diye kafana koymuyorsun. Bunlar bir fırsat. Bunlar gerçekten fırsat. Yani ben hayatımın mesela bu döneminde çok istiyorum bilerekten iyilik yapmak. Hani fırsatlar önüme çıksın da iyilik yapayım birilerine diyorum gerçekten. Ve bazen bilerek oluyor. Bazen hiç anlamadan yapıyorum. Günlüğümü yazarken anlıyorum ki şöyle bir iyilik yaptım. Ya da şöyle bir kötülük yaptım da olabilir tabii ki de bu. Kötülük yaptım, iyilik yaptım gibi. Neyse, konuyu nereye götürdüm ben? Ne diyorduk? Zihin diyorduk değil mi? Cennettir zihin diyorduk. İşte bunları zihni cennete dönüştürebilmek için tabii ki de bu iyilik üzerinde de, iyi niyet üzerinde çalışmamız gerekiyor. Mutlu konusuna baktığımızda insan için yapılması gereken şey akıl dışı duygular, tutkular karşısında bağımsızlığını kazanmak. Yani stoacılar için tabii bu. İnsan kendisini bu olumsuz duygulardan kurtarabilirse apati denilen duygusuzluk haline ulaşabilir. İnsana özgü olan dinginlik, huzur, mutluluğa kavuşabilir. Şimdi bu duygular üzerinde duralım diyeceğim ama tabii ki de çok zor bir konu. Her duygunun üzerine birer birer duramayacağız. Ben zaten bazı duygular üzerinde podcastler yaptım. Daha da yapmaya devam edeceğim farklı farklı duygularımız üzerine. Öfke üzerinde biraz duralım ama bugünün dünyasında ayakta kalabilmek için savrulmamak, işte sağlam durabilmek ve kişinin kendi kabuğuna çekilebilmesi mümkün olamıyor çok da değil mi? Yani ne olacağı belli olmayan ve her an her şeyin yaşanabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Bu da haliyle sürekli panik halinde sağa sola koşturan, bunalıma giren, sıkıntısını çözemeyen ve buhrana kapılmaktan kendisini alamayan bireyler üretiyor. Bazılarımız sürekli gergin, öfkeli, kızgın, diğerleri ise çalışmaktan bitkin düşmüş, yorulmuş, ebeveyn olmanın getirdiği sorumluluklara boğuşuyor. Ya da problemli bir ilişkiden başka bir problemli ilişkiye, oradan başka bir ilişkiye sürekli geçiştirme halindeyiz değil mi? Bu durumda da hazır olmadığımız olaylara sinirleniriz. Çünkü birikmiş bir şey var. Birikmiş bir duygu var, bastırılmış bir duygu var ve üzerine hiç düşünmüyoruz. Ama diyelim ki çok kötü olsa da sırf yağmur başladı diye asla üzülmüyorsun. Yani bağırmıyorsun değil mi yağmur? Diyelim ki akşam uyuyorsun, yarın şöyle güneşli hava olacağını düşünerekten uyuyorsun. Ama yağmur yağsa bile üzülmüyorsun. Ya da yalanı, aldatılmayı, nefreti, ayrılığı, bencilliği, açgözlüğü, sorumsuzluğu ve her türlü yapaylıkla yüzleşmeyi de beklemeliyiz. Nasıl ki yağmur yağdığında çok üzülmüyorsak, çünkü bu bizim elimizde olan bir şey değil ya yağmurun yağması. Bunlara karşı da beklentilerimizi düşürmemiz gerekiyor. Hayatın sefilliğini öğrenen kişi o kadar öfkeli olmaktan da vazgeçecektir zaten. Bunlar stoacıların düşünceleri. Yani bilge kişi hayatın sefilliğini öğrenmesi gerekiyor. Bilge kişi iç huzurunu hiçbir şeyin aniden değiştiremeyeceği bir duruma gelmeyi amaçlamalıdır. Çok iddialı şeyler arkadaşlar bunlar. Ben bunların hiçbirisini bilmiyorum. Belki de yapıyorum ama bana göre çok iddialı şeyler. Kesinlikle zor. Her trajedi onlar için önceden hesaba katılmış olmalıdır. Stoacılar endişe ve panikle rastgele hareket etmek yerine rasyonel düşünceye, iyi bilgiye dayalı bir tutum sergilemeye değer verirler. Ya bunlar söylemek çok kolay bir şey. Gerçekten hani kontrol edemeyeceğin şeylere karşı tepkini gösterme vesaire. Ama çokça pratik olması gereken şeyler bence. Yani Marcus Aurelius olumsuzluğun düşüncelerini ele geçirmesine izin vermiyordu mesela. Yaşadıkları başa çıkıyordu. Evren, onun için evren değişimdir. Yaşamamız onu oluşturan düşüncelerden ibarettir sadece. Gecelerini sürekli günlüğüne böyle yazardı. Mantralar yazardı yani. Evren değişimdir. Yaşamamız onu oluşturan düşüncelerden ibarettir. Ve biliyorsunuz zaten Aurelius şey döneminde, savaş döneminde günlük tutuyordu. Bu bana çok ilham olmuştu da. Ve hiç kötülük gelmemiş kişiden daha şanssızı yoktur. Başına hiçbir şekilde kötülük gelmemişse eğer bu kişinin, bu çok şanssız insandır. Çünkü böyle bir kişiye hiçbir zaman kendisini deneme fırsatı tanınmamıştır. İnsan kendisini tanımak için sınanmalıdır. Bunlar aşırı gaza getiriyor. Eminim siz de gaza geliyorsunuzdur ama birazcık yavaş yavaş düşünmeye çalışın. Çünkü benim hayatım mahvetti bu düşünceler. Söyleyeceğim şimdi neden mahvetti. Şimdi bir şeylere ulaşmak için çabalamak gerekiyor. Çabaladıkça daha fazlasını elde ettin. Daha fazla, daha fazla, daha fazla başarı, daha fazla para, daha fazla eğlence, daha fazla elde ettikçe daha fazlasını istedin. Başlarda çok güzel gidiyor bu tabii. Heyecan duyuyorsun çünkü başarı, para bilmem ne ve heyecanın ardından da tatmin duygusu tabii geliyor. Ama daha fazlasını elde ettikçe heyecanın da köreldi. Tatmin duygun da çünkü alıştın. Bir şeyleri elde etmek artık senin rutinin bir parçası haline geldi. Bu sefer bir şeylere ulaşmamak senin tatminsizlik ve kaygı kaynağına dönüştü. Neden oldu tüm bunlar? Sen kendi iç dünyadan koptun çünkü. Bir hedef koydun, materyal bir hedef koydun, hep ona ilerledin. Bir hedef koydun, hep ona ilerledin. Kendi iç dünyandan koptun. Dışarıda olup biten ve elinden kayıp gidebilecek şeylere öylesine sıkı sıkıya sarıldın ki sana hizmet etmesi gereken şeylerin kölesi oldun. Sıkılmanın felsefesi podcast'ını söylemiştim ya. Zihnimiz bizim efendimiz. Gerçekten zihnimiz bizim efendimiz artık. Yani çoğu zaman bu içsel dünyamızdan o kadar uzaklaşıyoruz ki hep bir hedef doğrultusunda, sonuç doğrultusunda devam ediyoruz. Ve nasıl peki özgürleşeceksin? Yani bu böyle bir dünyadayız ya. Yani özgürlükten kurtulmak, bunların her birinden kurtulmak anlamına geliyor aslında. Evet kolay değil. Hem de hiç kolay değil. Ama bunun kolay bir yolu da yok zaten. Gerçek şu ki tatminsizliğin en temel sebebi tatmin arayışının seni dizginlemen gerekiyor. Sen dizginleri geri alamazsan hem tatmin hissine uzaklaşacaksın hem de esir kalmaya devam edeceksin. Kendi ruhuna dönmelisin. Kendi benliğine dönmelisin. Başarının da eğlencenin de hiçbir sonu yok. Evet bunların sonu yok. Başarı da eğlence de güzel şey. Eğlenelim, sürekli başarılı olalım. Ama şu hayatta hiçbir şey benliğinden uzaklaşmayı gerektirecek kadar önemli değil. Kendi biricik halinden uzaklaştırmayı ne önemli olabilir ki hayatında? Hiçbir şey önemli. Hiçbir şey önemli. Çocuğun bile önemli olamaz. Kim? Eşin bile önemli olamaz. Annem bile önemli olamaz. Hiçbir şey önemli. Kendinden öncelikli hiçbir şey olamaz. Ne ara böyle uzaklaştın kendinden? Ve zaten bunlar insanlar ama bazen materyal için bile kendinden uzaklaşıyorsun. Çok var böyle insanlar değil mi etrafımızda? Böyle bir bakış edinmiş dikey bir şekilde ve sadece oraya bakıyor. Bunu elde edeceğim, bunu elde edeceğim, ona ulaşacağım. O arzu, sen zannediyorsun ki o arzuya ulaşacaksın, bitti mi? Hayır, bitmedi. O arzuya ulaşacaksın, bir üstü gelecek. Ona ulaşacaksın, bir üstü gelecek. Peki, bu arzu gelince kendini nasıl durduracaksın? Ne yapacaksın yani? Diyelim ki geldi arzu. Bu Epiktetos bununla ilgili şunu demiş. Hazın düşüncesi aklını kuşatacak olursa hazın ne kadar süreceğini düşün önce. Sonra da hazın ardından gelecek pişmanlığın ne kadar süreceğini düşün. Yani sen o arzu için bir seneni, iki seneni veriyorsun. O arzuya ulaşacaksın ve böyle mutlu olacaksın. Arzuya ulaşıyorsun. Bir bakıyorsun ki başka bir arzuyu daha tetikliyorsun ve başka bir arzu oluşuyor. İki senen gitti. Pişman oluyorsun değil mi? Çok üzülüyorsun yani. Ben bilseydim iki senemi buna vermezdim diyorsun. Stoacılar diyor ki böyle bir şeyi hayatında istemiyorsan o zaman sadeleşeceksin. Basit, sadeleş. Şöyle bir duraklayıp gözlemleyeceksin kendini. Sürekli bir tatmin elde etmek zorunda değilsin. Sakince otur, bir başına zaman geçip hayatının üzerine düşünmenin değerini bileceksin. Bu bir başına kalıp düşünme hali önemli. Kendiyle baş başa düşünürken bir araya getirir. Diğer türlü toplu bir şekilde olamaz. Hayatı anlamlı hale getirir sadece bu kendilik hali, yalnızlık hali. Hayatın içindeki anlamları ve güzellikleri gördükçe zaten daha fazlaya duyduğun bağımlılıklardan kurtulacaksın. Hayatında ihtiyaç ve zaruriyet gördüğün çoğu şey sen o anlamı gördüğün için öyle. Gerçekten sen sadece o anlamı öyle görüyorsun. Belki de anlamı sadece sen o kadar abartıyorsun ona karşı. Geri geldiğinde hayatını yalınlaştırmaktan imtina etme. Vazgeçilmez gördüğün şeylerden vazgeçmeyi öğrenmek sana huzur verecek. Bu hafifleme hissi çok tanıdık değil mi? Bir şeylere atıyorsun mesela. Bahar gelince mesela şeylerini atıyorsun çoğu şeyleri. Ve öyle bir hafifleme geliyor ki sadeleştiğin için. Zihninde de aynı şekilde, evinde de. Bu işte zihinde de aynı şeyleri yapman gerekiyor aslında. O kadar kontrol edemediğimiz şeyler üzerinde beklentilerimizi yükseltiyoruz ki. Onu da elde edeyim, bunu da elde edeyim derken. Mutluluğun gelecekte sahip olmak istediklerine yahut sahip olduğun halde elinden kayıp gidecek şeylere bağlarsın. Ve mutsuz olacaksın. Onlar elinden zaten kayıp gidecek. Oysa sahip olduğu ve senden asla alınmayacak olan şey ruhun, düşüncen, zihnin. Davranışlarına bağlarsan bunların hepsini, mutluluğun dışarıda ne olursa olsun hiçbir şekilde değişmez. Bak dışarıda kıyamet kopsa bile içeride hiçbir şey değişmez. Tabii ki de biraz da olsa üzülürsün. Ama çok tanıdık bir şey olduğu için bunu hemen kontrol edebilirsin. Peki, pratiklere gelelim şimdi. Önemli bir konu pratikler. Stoacılar genellikle kişinin dayanıklılık izlemesini çok önemsiyor ve dayanıklılığı böyle acıya karşı, işte her şeye karşı çok dayanıklı kişiler olması. Zaten İngilizce böyle aratın stoacıların yaşamlarını göreceksiniz. İnanılmaz ilginç örnekler var. En kötü durum senaryolarını içeren düzenli provalar yapmalarını önermiştir. Önceden mesela kişiler en kötü senaryoları düşünüyorlar ve o provaları yaşıyorlar. Gerçekten böyle örnekler var yani. Hani göreceksiniz. YouTube'da aratın bakın. Yılda iki kez şık giysileri çıkarılıp yerine bazı kirli paçavralar giymek. En kirli giysileri giyip geziyorlar. Mesela bu gerçek stoacılar derneği var bu arada ve bunu yapıyorlar yani. Mutfaktaki mesela bir kilimin üzerinde uyumak. İradeyi geliştiriyorlar bunu yaparaktan. Sadece mesela bayat ekmek yemek. Çok çok çalışmak. Mesela az uyumak, fazla konuşmamak. Buralar işte beni mahvetmişti gerçekten. Tabii ben gidip kilimin üzerinde uyumuyordum ya da bayat ekmek yemiyordum ama yani kendime karşı çok acımasız davrandığım dönemler olmuştu. O stoacılık felsefesi döneminde. Yani benimsediğim dönemde. Canım kendim ya şu an gaza gelmişim muhtemelen. O nedenle bunu şimdi size söylüyorum. Lütfen gaza falan gelmeyin arkadaşlar. Şimdi o çağda bu insanlar böyle gaza gelip gidip yani ben yatağım varken kilimin üzerinde niye uyuyayım ki? Ya da hani ekmeğim varken bayat ekmek neden yiyeyim kendime karşı? Şefkatli bir bakış açısı değil bu. Çok acımasızca bence. Ya tabii ki de bunun iradeyi yükseltmek için yapmışlardır ama bilmiyorum. Stoacılara göre insanlığı felakete sürükleyen şey felsefeyi dilinin ucuyla tadar tatmaz filozof rolünü oynamak. Oysa felsefeyi gerçek anlamda tatmak için bunları yapmak gerekiyormuş zaten. İradeni çünkü yükseltiyorsun böylelikle. Ve stoacı düşünce önce insanın kendi sahip olduğu şeylerin değerini bilmesi gerektiğini öneriyor. Sürekli istemek. Huzurun bulmasında en büyük engellerden biridir. Stoacılar aynı zamanda iç huzur için hayatta gereksiz olan hiçbir şeye bel bağlamamamız gerektiğini. Örneğin parayı hayatımızın merkezine koyuyoruz. Bir gün paranız bittiğinde nasıl yaşamanız gerektiğini bilmezsiniz. Buna katılıyorum gerçekten. Yani hayatın merkezine böyle insanlar çok var değil mi? Yani mesela bir zengin insansa eğer hayatın merkezine o işi koyuyor, iş kolektif oluyor hayatında. Bir gün işi gittiğinde çöküyor. Ya da hayatının merkezinde eşini ya da sevgilisini koyuyor. Ya da bir insanı herhangi bir kişiyi koyuyor. O kişi gittiğinde yok oluyor resmen. Bu zayıflatan bir şey oluyor yani gerçekten bize. Eğer hayatınızın merkezine kendinizi koyarsanız bu çok daha fazla bir şey dönecek size. Marcus Aurelius mesela çoğu insanın boş zamanlarını istediği ama sahip olmadığı şeyleri düşünerek geçirdiğini söylüyor. Boş zamanlarını istiyor insanlar. Boş zamanım olsa şöyle yaparım, böyle yaparım ama bakıyorlar. Mesela bakıyorsun ki boş zamanı var ama hiçbir şey yapamıyor. Sahip olmadığı şeyleri düşünerek geçirdiğini söylüyor. İsteneğe ulaşan bir insan daha fazlasını isteyerek hayatını geçiriyor. Bu yüzden de elinizden gidebilecek veya dışa bağlı olan şeyler yerine sizden alınamayacak şeyleri hayatının merkezinize koymanız gerekiyor. Huzurlu bir yaşam için kilit nokta budur. Bu arada doğa dedikleri şey stoacıların bu bildiğimiz yeşil ağaçlar vesaire değil sadece. Ya da Belgrad ormanındaki güneş, deniz değildir. Ya da sadece bunlar değildir. Evrendir. Evrendeki her şey. Onlara göre her şey görkemli bütünün bir parçasıdır. Ve bütünün bir parçası olmak zaten kendini insan olarak da bir aidiyet hissi duyman demektir. Bunun bedeni doğa, ruhu ise tanrıdır. Ve burada önemli olan doğa yasalarına uyumlu şekilde yaşamaktır. Doğaya uygun yaşama kişinin kendisiyle uyumlu olmasıdır. İnsan doğasında akıl vardır ve insan aklı sayesinde aşırılıklardan yapmaktan kaçınabilir. Ve doğa tabii ki de yasaları çok önemlidir stoacılarda. Doğa yasalarına o nedenle uymamız gerekiyor diyorlar. Bir diğer önemli kavram ise memento mori kavramı üzerinden bakacak olursak stoacılar yaşamın iniş çıkışlarına çoğu zaman serin kanlı ve vakalara katlanma gücünü gösterirler. Fakat onlar için bile artık yaşamı sürdürmek istemeyecekleri bir an gelebilir. Örneğin kişisel bir yıkım ya da utanç veya ölümcül bir hastalığın verdiği ıstırap gibi bir şey olabilir mesela bu. Ölüm üzerine düşünüp ölümlü olduğunu, sevgilerinin öleceğini hatırlamak gerekir. Böylece hayatı daha doğru yaşayabiliriz. Ölümlülük bu bir depresyon sebebi değil onlar için. Aksine hayatımızda sizi mutsuz eden şeylere karşı bir savunma mekanizmasıdır. On binlerce yıldır sizin gibi milyarca insan benzer sıkıntıları yaşadı. Şimdi o çok büyük sorun ve insanlar nerede? Yakında öleceğinizi bilseniz şu anda sizi mutsuz eden hangi sorunu önemserdiniz? Ölümden korkulmamalıdır ve memento mori düşüncesi de zaten buradan doğuyor. Stoacılara göre ölüm bedenin ve ruhun, evrenin beden ve ruhuna dönmesidir. Bunun içindir ki ölüm korkulacak bir şey olamaz. Burada bir evren ruhu ve bir evren bedeni kabul etmekle Stoa metafiziği tam anlamıyla panteist olmuş bulunuyor. Yani her şeyde Tanrı'nın birer yansıması da vardır. Biliyorsunuz panteist düşüncesi bu çok popülerdir. Panteizmden başka bir sonuç daha çıkıyor onlarda. O da onlara göre her şey ölçülü bir amaca göre yapılmıştır. Ve bu amaca göre hareket eder. Öncelikle olan her şey zorunlu olur. Yani evrende rastlantıya yer yoktur. Kadercidir zaten biliyorsunuz stoacılar. Herhangi bir tesadüfe yer verilemez. Zorunluluk kendiliğinden bir zorunluluk olmayıp içten ve canlı bir zorunluluk olması gerekiyor. Bunu şeye benzetiyor, bir tohumdan bir bitkinin yetişip meyve vermesi türünden bir zorunluluk gibi. Yani bu canlı zorunluluk tek tek insanların yaşamına da hakimdir. Her insanın kaçamayacağı yaşama zorunlu olarak hakim olan bir kaderi vardır. Dediğim gibi kadercidir zaten. Yaşamın şekli hiçbir şekilde rastlantısı olamaz. Ve bana ilham veren Aurelius'un şu tarafı var. O da sakinliği ve sükunet için gerçekten gayret etmesi. Ciddi bir şekilde bunun için çaba sarf ediyordu. Biliyorsunuz Marcus Aurelius Roma İmparatoru ve nüfusunun o dönemde üçte birini yok eden pandemik bir salgın vardı. İsmi Galen vebası mıydı neydi öyle bir şey yaşamıştı o dönemde. Ve kendisi bu günlerini de günlük not olarak geçirmişti. Sonra ne görüyoruz biliyor musunuz? Wuhan'da karantinada olanlar da yaşadıklarıyla bir başa çıkma yöntemi olarak günlük tuttular. Bu günlük tutma meselesi ne kadar önemli görüyor musunuz? Yani insanlar aktarabilmek için içsel sıkıntılarını ve düşüncelerini, zihinlerini dinginleştirebilmek için, sükuneti ve sakinliği bulabilmek için yazıyorlar. Çok etkileyici bence. Ayrıca bir stoacı virüs sırasında bu pandemi döneminde gerçek bu arada yaşayan biliyorsunuz stoacılar şu an bir felsefe ekolü ve yaşayan çok stoacılar var. Kendine bir stoacı diyen de çok insan var ve stoacı derneği var bu arada. Bir tane çok popüler bir stoacı var Twitter'da. O şunu paylaşmıştı pandemi döneminde. Fikirleri kullandığımıza dikkat etmemizi önerdi. Yani fikirleri nasıl kullanmamızı dikkat etmemizi öneriyor. Epiktetos'un şu sözünü hatırlattı bize. Diğer insanların fikirleri ve sorunları bulaşıcı olabilir. İstemsizce başkalarıyla olan ilişkilerinizde olumsuz ve verimsiz tutumları benimseyerek kendinizi sabote etmeyin. Kesinlikle çok önemli. Yani zaten baştan beri neyi üzerinde daha çok duruyorlar. Kontrol edemediğin şeyler üzerinde düşünme diyor. Zihnini boşuna, enerjini boşuna sarf etme diyor. Mesela hava durumunu kontrol edemezsin. Başkalarının yaptığını kontrol edemezsin kötülük yapmasını. Sizi çevreleyen toplumu kontrol edemezsiniz. Güneşin ya da gezegenlerin hareketini kontrol edemezsiniz. Bu gibi şeyler. Bunların hiçbirinin kontrolümüzde olan tek şey kendimiz, irademiz ve niyetimizdir. Stoacıların bu yaklaşımı duygularla ilişkiyi tamamen kesmek anlamına gelmiyor tabii ki de. Daha çok akıl dışı duygular, tutkular ve duygulardaki aşırılıkları meydana vermemek, bunlardan kaçınmak anlamına gelir. Dediğim gibi bana çok zor geldi stoacılık felsefesi. O dönemde yani 2020 senesinde işte 19 senesinde başlamıştım. Ben kendimi içten içe diyorum ben bir stoacıyım falan böyle şey yapıyorum. Kendimi kahraman falan zannediyorum herhalde bilmiyorum da. Ciddi bir şekilde evrenden, hayattan bir öğreti bekliyordum. O kadar ki böyle acı güzellemesi, okuyordum ki bu felsefecilerin hayatından. İşte acı geliyor, acıdan kurtuluyoruz, böyle bir salgın oluyor, bilmem ne oluyor. Ben bunu içten, ya tabii ki de oturup da arzulamıyordum, lütfen benim hayatıma bir öğreti olsun, bir böyle engel gelsin, üstesinden geleyim gibi değil de. Ama sanki bunu arzuluyor gibi oluyordum yani hayatımda da. Çünkü bir durağan bir evreden geçiyordum. Yani zorluk ne kadar büyük olacaksa o kadar daha çok büyüyeceğim ben gibi. Bu gerçek bir şey. Bak buna katılıyorum ben. Ama bunu istemek saçma. Yani ben şu an tabii ki de oturup istemiyorum. Yani lütfen bir şekilde hayatımda böyle bir çok büyük bir zorluk gelsin, engel gelsin, öğreti gelsin. Bu şey gibi oluyor herhalde, hani Allah senin belanı versin diyorsun ya birisine. Ya bunu kendine diyorsun ya, Allah benim belamı versin diyorsun. Ki belamı versin ki ben buradan çok daha iyi bir şekilde çıkayım. İşte daha büyüyeyim. Ama bu çok acımasızca bir düşünce. Çok acımasızca bir düşünce. Ve bunu istemek bana tamamen stoacılığının verdiği gaz doğmuştu. O nedenle stoacı felsefesinden sonra 2 sene gerçekten Allah belamı verdi benim. Ama şu an hiçbir şekilde tabii ki de öğreti falan istemiyorum. Yani olursa üstesinden geliriz, sorun değil. Ama hiçbir şekilde bir içten dileğimle engel, öğreti, bir zorluk vesaire sınanmak yok. Yani şu an zaten yeterince bence hepimiz topluca sistem içerisinde engellerle sınanıyoruz. Bunlar bize yeterince yetiyor bence. Evet. Şimdi son olarak stoacıların çok ama çok sevdiğim bir sözüyle kapatmak istiyorum podcast'i. Sabahları canın yataktan çıkmak istemediğinde hemen şöyle düşün. Bir insanın görevini yerine getirmek için kalkıyorum. Bunu yapmak için doğdum. Bu dünyaya bunun için getirildim. Peki, ama neden yapmıyorum öyleyse? Yataktan çıkmayıp yorganı başıma çekmek için mi yaratıldım yoksa? Kuşkusuz çok daha hoş bir şey bu. Bunun için mi dünyaya getirildim yoksa? Harekete geçmek için değil de duyuları sınamak için mi? Ağaçları, kuşları, karıncaları, örümcekleri, arıları görmüyor musun? Onların her birinin evrenin akışı içinde kendine düşen görevleri yerine getirdiğini, evrensel düzene küçük de olsa katkı bulunduğunu görmüyor musun? Mesleklerini gerçekten seven insanlar kendilerini işlerine öylesine kaptırırlar ki yemek yemeyi, hatta uyumayı bile unuturlar. Umarım stoacılardan alabileceğiniz ilhamlar, aynı zamanda harekete geçebileceğiniz deneyimler olur. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Sevgiler.